İsa tutuklandı. Yuhanna 14, Matta 26. Dinleyici dostlar, size esenlik olsun. Öngördüğü doğruluk yolunu herkesin anlamasını ve bu yola boyun eğmesini isteyen ve onunla sonsuz bir esenliğe sahip olmasını arzu eden Esenlik Rabbi Tanrı'nın adıyla sizleri selamlıyoruz. Doğruluk Yolu adlı programımızı sunmak üzere bugün tekrar sizlerle beraber olabildiğimiz için mutluyuz. Son ders programımızda İsa'nın ölmeden önce öğrencileriyle birlikte yediği son akşam yemeğiyle ilgili bilgi edindik. Rab İsa'nın 12 öğrencisine aralarından birinin onu ele vereceğini ve düşmanlarına teslim edeceğini bildirdiğini işittik. Aynı zamanda İsa'nın yemeleri ve içmeleri için öğrencilerine ekmeği ve kaseyi de verdiğini gördük. İsa onlara ekmeğin bir kurban olarak vermek üzere olduğu bedenini ve içindeki üzüm suyu bulunan kasenin ise dökmek üzere olduğu kanını temsil ettiklerini açıkladı. İsa böylelikle öğrencilerine yine dünyaya gelmesinin nedeninin günahı uzaklaştıran ve sonsuz yaşam sağlayan kanını dökmek olduğunu gösterdi.
Bugün müjdeyi okumaya devam etmeyi ve tapınak nöbetçilerinin onu tutukladıkları gece Rab İsa tarafından söylenmiş olan derin ve harika sözlerden daha fazlasını dinlemeyi planlıyoruz. Yuhanna müjdesinin 12. bölümünü okuyoruz. İsa, yaşamını verme zamanının gelmiş olduğunu bilerek öğrencilerine şu sözleriyle konuştu. Yuhanna 14:1-27. Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin. Bana da iman edin. Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz. Thomas, Ya Rab, senin nereye gideceğini bilmiyoruz. Yolu nasıl bilebiliriz dedi. İsa, yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Beni tanısaydınız, babamı da tanırdınız. Artık onu tanıyorsunuz, onu gördünüz. Filipus, Ya Rab, bize babayı göster, bu bize yeter dedi. İsa, Filipus dedi. Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan babayı görmüştür. Sen nasıl bize babayı göster diyorsun? Benim babada, babanın da bende olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum ama bende yaşayan baba kendi işlerini yapıyor. Bana iman edin, ben babadayım, baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Ben de babadan dileyeceğim, o sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Sizi öksüz bırakmayacağım. Size geri döneceğim. Az sonra dünya artık beni görmeyecek. Ama siz beni göreceksiniz. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. O gün anlayacaksınız ki ben babamdayım. Siz bendesiniz, ben de sizdeyim. Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni, babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim. Yahuda, İskariyot değil, ona, Ya Rab, nasıl olur da kendini dünyaya göstermeyip bize göstereceksin diye sordu. İsa ona şu karşılığı verdi. Beni seven, sözüme uyar, babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız. Beni sevmeyen sözlerime uymaz. İşittiğiniz söz benim değil, beni gönderen babanındır. Ben daha aranızdayken bunları size söyledim. Ama babanın benim adım ile göndereceği yardımcı, kutsal ruh size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. Rab İsa bu sözleriyle öğrencilerinin yüreklerini rahatlattı ve onları gerçekleşmek üzere olan olaylar için hazırladı. İsa'nın öğrencilerine yardımcı ile ilgili olarak neler ilan ettiğini işittiniz mi? Bu konuyu tam olarak anlamanız hayati önem taşımaktadır. Çünkü bugün bazı kişiler İsa'nın sözlerini çarpıtıyorlar ve insanların İsa'nın başka bir peygamberin gelişini duyurduğuna inanmaları için gayret ediyorlar. Ancak İsa'nın yardımcı hakkında söylediklerinin bir peygambere ya da herhangi bir insana işaret ediyor olması mümkün değildir. Çünkü İsa bu yardımcının İsa'nın gerçek öğrencilerinin içinde yaşamak üzere gelecek olan gözle görünmeyen bir ruh olduğunu söyledi. Bu yardımcı kimdir? Rab İsa yardımcının kim olduğunu bize açıkça anlatıyor. İsa'nın ne söylediğini tekrar dinleyelim. Ben de babadan dileyeceğim, o sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. O içinizde olacaktır. Sizi öksüz bırakmayacağım, size geri döneceğim. Babanın benim adım ile göndereceği yardımcı, kutsal ruh size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Yuhanna 14, 16, 18, 26. Aynı soruyu tekrar soralım. İsa'nın öğrencilerine vaat etmiş olduğu bu yardımcı kimdir? Bu yardımcı, Tanrı'dan gelen ve İsa'nın içinde bulunan kutsal ruhtur. O, Tanrı'nın ve İsa'nın ruhudur. O, Tanrı'nın İsa Mesih'e kurtarıcıları ve Rableri olarak iman eden herkesin yüreğine yerleştireceği kutsal ruhtur. İsa öğrencilerine, kendisi öldükten, tekrar dirildikten ve gökyüzüne geri döndükten sonra onları yeniden yaratması, temizlemesi, güçlendirmesi ve tüm gerçeğe yöneltmesi için yüreklerine kutsal ruhu göndereceğini vaat etti. Yuhanna 16:13. Aynı zamanda bakınız Titus 3:4-7. Bundan sonraki birkaç derste Tanrı isterse tüm bunların Yeruşalim'de tam olarak nasıl yerine geldiklerini göreceğiz. İsa gökyüzüne yükseldikten 10 gün sonra kutsal ruh aşağı yeryüzüne geldi ve aynen İsa'nın vaat etmiş olduğu şekilde İsa'nın tüm öğrencilerinin yüreklerinde yaşamaya başladı. Daha sonraki bir programda öz merkezli bir günahkârı, Tanrı'yı seven ve onu hoşnut etmeyi arzu eden bir kişiye dönüştürebilecek olan bu yardımcı, kutsal ruh hakkında daha fazla bilgi edineceğiz. Ama şimdi İsa, öğrencileriyle birlikte son akşam yemeğini yedikten sonraki o olağanüstü gecede neler olduğunu görmek amacıyla tekrar müjdeye geri dönelim. Kutsal yazılar şöyle diyor. Matta 26:30-39. İlahi söyledikten sonra dışarı çıkıp Zeytin Dağı'na doğru gittiler. Bu arada İsa öğrencilerine, bu gece hepiniz benden ötürü sendeleyip düşeceksiniz dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır. Çobanı vuracağım, sürüdeki koyunlar darmadağın olacaklar. Ama ben dirildikten sonra Celile'ye gideceğim. Petrus ona, herkes senden ötürü sendeleyip düşse de ben asla düşmem dedi. Sana doğrusunu söyleyeyim dedi İsa. Bu gece horoz ötmeden önce beni 3 kez inkar edeceksin. Petrus, seninle birlikte ölmem gerekse bile seni asla inkar etmem dedi. Öğrencilerin hepsi de aynı şeyi söylediler. Sonra İsa öğrencileriyle birlikte Getsemani denilen yere geldi. Öğrencilerine, ben şuraya gidip dua edeceğim, siz burada oturun dedi. Petrus ile Zebedi'nin 2 oğlunu yanına aldı. Kederlenmeye, ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Onlara, ölesiye kederliyim dedi. Burada kalın, benimle birlikte uyanık durun. Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. Baba dedi, mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin isteğin olsun. Burada kısa bir süre için ara verelim. İsa'nın içmekten çekindiği bu elem kasesi nedir? İsa neden ölesiye kederli olacak kadar ağır bir üzüntü duydu? İsa hayal bile edilemeyecek kadar büyük bir sıkıntı içindeydi. Çünkü Adem oğullarının günahının cezasını yüklenmek için katlanması gereken zamanın geldiğini biliyordu. Tanrı'nın tüm peygamberlerinin önceden bildirmiş oldukları o saat gelmişti. İnsanlar kurtarıcıya işkence edecekler ve onu bir çarmıha çivileyeceklerdi. Ama İsa için en dehşet verici olan, onu seven ve onun da kendisini seven göklerdeki babası Tanrı'nın tüm dünyanın günahlarının cezasını onun üzerine yükleyecek olduğunu bilmesiydi. İşte İsa'nın dua ederken söylediği sözlerin nedeni budur. Baba, mümkün ise bu kase, kavranılması mümkün olmayan acı, benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin istediğin olsun. Daha sonra kutsal yazılar şu olayları bildirir. Matta 26:40-54. Öğrencilerin yanına döndüğü zaman onları uyumuş buldu. Petrus'a, demek ki benimle birlikte bir saat uyanık kalamadınız dedi. Uyanık durup dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. İsa ikinci kez uzaklaşıp dua etti. Baba dedi, eğer ben içmeden bu kasenin uzaklaştırılması mümkün değilse senin istediğin olsun. Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık çökmüştü. Onları bırakıp tekrar uzaklaştı, yine aynı sözleriyle üçüncü kez dua etti. Sonra öğrencilerine, hala uyuyor, dinleniyor musunuz dedi. İşte saat yaklaştı. İnsanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın gidelim. İşte bana ihanet eden geldi. İsa daha konuşurken 12'lerden biri olan Yahuda İskariyot geldi. Yanında başkâhinleriyle halkın ileri gelenleri tarafından gönderilmiş kılıçlı sopalı büyük bir kalabalık vardı. İsa'ya ihanet eden Yahuda, kimi öpersem İsa odur, onu tutuklayın diye onlar ile sözleşmişti. Dosdoğru İsa'ya gidip, selam Rabbi diyerek onu öptü. İsa, arkadaş, ne yapacaksan yap dedi. Bunun üzerine adamlar yaklaştı, İsa'yı yakalayıp tutukladılar. İsa ile birlikte olanlardan biri, ani bir hareket ile kılıcını çekti, başkâhinin kölesine vurup kulağını uçurdu. O zaman İsa ona, kılıcını yerine koy dedi. Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek. Yoksa babamdan yardım istemez miyim sanıyorsun? İstesem hemen şu an bana 12 tümenden fazla melek gönderir. Ama böyle olması gerektiğini bildiren kutsal yazılar o zaman nasıl yerine gelir? Matta 26:55-57. Bundan sonra İsa kalabalığa dönüp şöyle seslendi. Niçin bir haydutmuşum gibi beni kılıç ve sopalar ile yakalamaya geldiniz? Her gün tapınakta oturup öğretiyordum. Beni tutuklamadınız. Ama bütün bunlar peygamberlerin yazdıkları yerine gelsin diye oldu. O zaman öğrencilerin hepsi onu bırakıp kaçtı. İsa'yı tutuklayanlar onu başkâhin Kayafa'ya götürdüler. Din bilginleri ile ileri gelenler de orada toplanmışlardı. Böylece bugün İsa'nın kendisini nasıl onu öldürmek isteyen kişilerin eline teslim ettiğini gördük. Belki birinin aklına şöyle bir soru gelebilir. İsa neden kendisinin düşmanlarının eline düşmesine izin verdi? Rüzgarı durduran, cinleri kovan, körlerin gözlerini açan ve ölüleri dirilten kendisini düşmanların elinden neden kurtarmadı? İsa'nın kendisi bu sorunun yanıtını bize verdi. Öğrencilerinden biri İsa'yı korumak için girişimde bulunduğu zaman İsa ona şöyle dedi. Kılıcını yerine koy. Ben babamdan yardım isteyemez miyim sanıyorsun? İstesem hemen şu an bana 12 tümenden fazla melek gönderir. Ama böyle olması gerektiğini bildiren kutsal yazılar o zaman nasıl yerine gelir? Matta 26:52-54. İsa neden düşmanlarının onu tutuklamalarına izin verdi? Mesih'in acı çekmesi ve günahı kaldıran bir kurban olarak kanını dökmesi gerektiğini önceden defalarca bildiren peygamberlerin yazılarının yerine gelmesi için izin verdi. Doğru kurtarıcının biz doğru olmayanları Tanrı'ya kavuşturması için ölmesi gerekiyordu. İsa Mesih, peygamberlerin sözlerinin yerine gelmesi için dünyaya geldi. Kurban edilen koyunların ne anlam ifade ettiklerini açıklamak için geldi. O, sizi ve beni günahlarımızdan kurtarmak için geldi. Düşmanlarının onu tutuklamalarına izin vermesinin nedeni işte budur. İsa, sizin için ve benim için yaşamını verdi. Bize böyle bir kurtarıcıyı gönderdiği için Tanrı'ya övgüler olsun.
Sevgili dostlar, bugünkü yayınımıza burada son vermemiz gerekiyor. Başkâhinlerin, Yeruşalim halkının ve halkın ileri gelenlerinin İsa'yı yargılamak ve mahkum etmek, böylece peygamberlerin sözlerini yerine getirmek için nasıl bir araya geldiklerini görmek amacıyla hazırladığımız bir sonraki dersimizde bize tekrar katılmanızı umut ediyoruz. Siz İsa'nın öğrencilerine söylemiş olduğu şu sözleri hatırlarken, Tanrı sizi bereketlisin. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Yuhanna 10, 17, 18.